Ayrım 15. 6-12 yaşları arasındaki çocuğunuzu aklınızı oynatmadan nasıl terbiye edersiniz? Jerry Wyckoff ve Barbara O'Neill. Sayfa 213. Kendini algılama biçimiyle ilgili sorunlar. Aşırı derecede rekabeti sevmek. Biz kazanmalıydık, diğer takım hile yaptı. Eğer çocuğunuz oyunu öğrenmek ve eğlenmek için oynamıyorsa, kendi önceliklerinizin neler olduğunu gözlemleyin. Siz de oyun oynarken kazanmayı ön plana çekenlerden misiniz? O halde çocuğunuza kaçınılmaz olarak zaman zaman kazanılıp bazen de yenilgiye uğranan yaşamın rekabetçi oyunuyla başa çıkmayı öğretmelisiniz. Çocuğunuz belli spor etkinliklerinde ya da akademik bir alanda diğerlerine göre daha az yetenekli olduğunu fark ederse, yaşamın gerçek boyuttaki ilaçlarından birini yutması konusunda ona yardımcı olmalısınız. Yaptıklarının ve varlığının iki ayrı şey olduğunu anlatmalısınız. Bir rekabet ortamında kaybedebilir, ancak bu onun sürekli kaybeden biri olduğunu göstermez. Sorunun önlenmesi. Çocuğunuzu spora çok erken başlatmayın. Çocuğunuzu antrenörünün ve sizin beklentilerinizle başa çıkabilecek olgunluğa erişinceye kadar bir yarışma sporuna başlatmayın. Spor yarışmalarına ya da akademik yarışmalara çocuğunuzla birlikte gidin. Çocuğunuzu spor yarışmalarında destekleyin. Desteklenen çocuk, kendisi oyun oynarken ana babası evde oturan çocuklara göre daha fazla aynı spor dalıyla ilgilenip, kurallarını öğrenip, oynama yöntemleri geliştirecektir. Ayrıca eğer oyunları siz de izlerseniz, antrenörünün ve diğer ana babaların sportmence davranıp davranmadığını da gözlemleyebilirsiniz. Eğer davranışları düzgün değilse, bu kötü örnekleri düzeltmek için çaba harcayabilirsiniz. Eğer çabalarınız boşa çıkıyorsa ve siz yetişkinlerin davranışını sakıncalı buluyorsanız, çocuğunuzu o takımdan uzaklaştırmayı düşünün. Sportmenlik konusunda örnek olun. Çocuğunuzun yarışmalarını izlerken sportmence davranış sergilerseniz, çocuğunuz da iyi bir sporcu davranışı edinir. Sportmenlik jürilerinde yer almanız, bu konuda ödüller vermeniz ve antrenörlerden ve ana babalardan sportmence davranış bekleme konusunda ısrar etmeniz, çocuğunuz için iyi birer örnek teşkil eder. Sorunun çözümü. Ne yapmalı? Sportmence davranmak ve davranmanın sonuçlarını belirtin. Sportmence bir davranış sergileyen çocuğunuzu ödüllendirin, diğer takımdaki çocuk yere düşürüldüğü zaman kalkması için yardımcı olman çok sportmence bir davranıştı diyebilirsiniz. Ya da çocuğunuz iyi bir sporcu gibi davranmadıysa, diğer takımdaki oyuncuyla el sıkışmaman hiç hoşuma gitmedi. Bu sportmence bir davranış değil. Bir sonraki oyunda iyi bir sporcu gibi davranırsan, senin hafta sonu için bir arkadaşını çağırmana izin veririm diyebilirsiniz. Bu mesaj çocuğunuza ondan beklentinizi iletir ve sportmenlik kuralının bozulması durumunda büyük anne kuralının kullanılacağını iletir. Disiplin sözlüğünde büyük anne kuralına bakın. Çocuğunuzun öfkesini dışa vurmasına izin verin. Bir maçı kaybettikten sonra çocuğunuzun öfkesini ifade etmesine izin verin. Daha sonra bu durumu sportmenliğin tartışıldığı bir arena haline dönüştürün. Son maçı kazanmak için ne yapılmalıydı diye tartışın. Böylece tartışma basit olarak kazanma ve kaybetme üzerine değil, ne tip becerilerin sergilendiği ve bu becerileri edinmek için ne yapmak gerektiği şekline dönüşecektir. Kötü sportmenlik örneği gördüğünüzde müdahale edin. Antrenörlerin ya da ana babaların kötü sportmenlik örneği gösterdiğini gördüğünüzde öneri getirmekten çekinmeyin. Genellikle okul aile birlikleri, atletizm takımları, okul yönetimleri sportmence yapılan davranışları destekleme konusunda ve çok fazla rekabeti öne çıkaran takımları, antrenörleri ve ana babalarla bu davranış biçimini değiştirme konusunda duyarlıdırlar. Sorun çıkaranların bu davranış biçimini eleştirmek yerine gelecekte bu tip sorunları önleme yolunda öneriler getirin. Ne yapmamalı? Yarışmanın sonucunu sormaktan kaçının. Çocuğunuza kazandı mı, kaybetti mi diye sormak, kazanmaya gerçekte olduğundan daha fazla bir değer verir. Onun yerine Oyun, gerekli olan beceriler ve bu becerileri geliştirme yolları hakkında konuşun. Kendiniz de kötü bir sportmen olmayın. Siz kendiniz maçın sonucu karşısında aşırı sinirlenirseniz, antrenörleri ve yöneticileri bu konuyla ilgili suçlarsanız, çocuğunuz sportmenlik konusunda örnek olarak sizi görür. Ancak gördüğü iyi bir örnek değildir. Bir maçın sonucuna katılmasanız bile çocuğunuzu gösterdiği çaba karşısında destekleyin ve kendisiyle gelecek maçlar ve maç stratejileri hakkında konuşun. Çocuğunuzun oynayışını eleştirmeyin. Genel inanışın aksine yapıcı eleştiri diye bir şey yoktur. Eleştiri yalnızca yıkar, hiçbir şekilde inşa etmez. Eleştiri neyin yapılmadığını söyler, ne yapılabilirdi diye açıklamaz. Eğer çocuğunuz maçta bir hata yaptıysa bunu insan ve spor doğasının bir parçası olarak kabul edin. Daha sonra bu hataları onarmak için yöntemler önerin. Bunları yaparken hiçbir şekilde yapılan hatadan söz etmek gerekmez. Onun yerine savunmayla ilgili olarak sana yardımcı olabilir miyim? Diğer oyuncunun seni kesmesini nasıl engelleyebileceğini gösterebilirim diyebilirsiniz. Bu davranış biçimi sorunun kendisine değil düzeltilme şekline yöneliktir. Antrenörü eleştirmeyin. Antrenörün çalışma stratejileri sizin fikirlerinizle uyuşmuyor olabilir. Çocuğunuza antrenörüyle ilgili eleştirisel düşüncelerinizi aktarmayın. Bu durum kendisinin takımına ve antrenörüne olan bağlılığını sınamaya yöneliktir. Tekrar oynamasını destekleyin ve oyun planını tartışın. Tüm eğlence nereye kaçtı? Justin Gordon beyzbol için yaşıyor, onun için ölüyordu. 8 yaşındayken bir takıma katıldı ve 2 yıl boyunca tüm yaşamını buna adadı. Maalesef oyunlar sırasında Justin top oynamanın dışında da bazı şeyler öğrendi. Ana babalardan ve antrenörlerden gelen sözel saldırılara maruz kaldı. Eğer açık tribünlerde oturan ana babalar hakemlerin oyunu yönetiş şeklini beğenmezlerse oturulan sıralardan kaba ve çirkin alaylar sahaya fırlatılıyordu. Oyuncular bile sağ kenarında oturdukları yerden hakeme ve diğer oyunculara kaba sözler haykırıyorlardı. Kaybettiklerinde kazanan takımın elini sıkmayı reddediyorlardı. Bir gün bir atışla ilgili olarak hakeme kötü sözler söylediği için Justin oyundan çıkarıldı. Ana babası bir süre için hakeme sinirlendiler. Ancak çok geçmeden oğullarının ve takımının uzunca bir süredir hiç de sportmenliğe yakışmayan davranışlar gösterdiğinin farkına vardılar. Antrenörü toplantıya çağırdılar ve diğer ilgilenen velilerle birlikte sportmenlik kuralları oluşturdular. Öncelikle ana babaların tribünlerden çirkin sözlerle oyuna karışmaları yasaklandı. İkinci olarak çocuklara her oyundan sonra karşı takımdaki oyuncularla el sıkışmaları gerektiği söylendi. Son olarak da saha içindeki oyunda yer almayan ya da top atmak için beklemeyen çocukların saha kenarında bulunan kulübede beklemeleri ve her ne olursa olsun cesaret verici sözler dışında hiçbir kötü söz kullanmamaları kuralı getirildi. Her türlü alay, kötü söz ya da hakemle tartışma bekleme kulübesine gitmekle sonlanacaktı. Çocuklar ve ana babalardan bu anlaşmayı imzalamaları istendi. Justin'in ana babası her oyundan sonra belli bir sportmen davranış sergilenmesi konusunda ısrarlı idiyseler de bu başlangıçta görülmesi çok güç olan bir davranış biçimiydi. Bir gün özellikle iyi oynanan bir oyundan sonra babası Justin bugünkü oyunu kaybetmenize rağmen çok güzel oynadınız ve çok sportmence davrandınız. Bu kadar sportmence davranmış olmanızdan siz kendiniz de gurur duyuyor olmalısınız dedi. Justin küskün bir şekilde suratını astı. Evet ama biz kazanamadık. Babası gerçeklerle ilgilenen biri olarak kazanmayı istediğinizi biliyorum. Ancak her maçta birinin de kaybetmesi gerekiyor dedi. Eğer kaybetmeye tahammül edemiyorsan belki de oynamaman gerekiyor. Sen lig takımlarında oynayan profesyonellerin maçı kaybettiklerinde ne yaptığını sanıyorsun diye sözlerini sürdürdü. Justin, sanırım bir sonraki maçı düşünmeye başlıyorlardır dedi. Bana kalırsa aynı zamanda kaybettikleri maçta yaptıkları yanlışlıkları ve bunları nasıl düzeltmeleri gerektiğini de düşünüyorlardır. Eğer hiç hata yapmasalardı ya da hiç kaybetmeselerdi, kendilerini geliştirecek yeni bilgiler edinemezlerdi. Justin için iyi beyzbol oynamak çok önemli bir hedefti. Bu nedenle rakip takıma kızmak yerine kendi hatalarından ders çıkartarak daha iyi bir oyuncu olmaya çabaladı. Kusursuz olmayı istemek. Dil bilgisi sınavımda o kelimeyi atlamış olduğuma inanamıyorum. Amma salağım. Mükemmelcilik bazı çocukların doğal yapısında vardır. Bu nedenle sizin kusursuzluğa çabalayan çocuğunuzu değiştirmeye çabalamak yerine onu olduğu gibi kabul etmeniz daha doğru olur. Ancak yine de çocuğunuza kusursuz olmanın hiçbir zaman ulaşılamayacak bir hedef olduğunu belirtmekte yarar var. Kendisini sürekli olarak yeterince iyi görmediği için çocuğunuzun pek çok insanın, yerin, eşyanın içinde yer aldığı yaşamın gri alanını öğrenmesi gerekir. Sorunun önlenmesi. Hataları kabul etme konusunda örnek olun. Eğer siz kendiniz yaptığınız hataları kabul edebiliyorsanız, çocuğunuz için de kabul edilebilir bir ortam yaratıyorsunuz demektir. Örneğin bir teşekkür notu yazarken bir kelimede hata yaptıysanız şöyle diyebilirsiniz. Hay Allah, bir kelimeyi yanlış yazdım. Neyse, çok önemli değil, şimdi hallederim. Bu tarz cümleler sayesinde çocuğunuza büyüklerin dahi hata yapabileceklerini ve bunu böylece kabul etmeleri gerektiğini, bu nedenle çocukların da hata yapmalarının çok doğal olduğunu gösterebilirsiniz. Daha sonra yaptığınız hatayı sakince düzelterek çocuğunuza aynı şekilde hatasını sakin olarak nasıl düzeltebileceği konusunda örnek olabilirsiniz. Çocuğunuza koşulsuz sevgi verin. Çocukların ana baba sevgisine gereksinimleri vardır ve bu sevgi hiçbir koşul öne sürülmeden verilmelidir. Bence sen bundan iyisini yapabilirdin koşullu bir cümledir. Böyle bir cümleyi dil bilgisi sınavında bir kelimeyi yanlış yazdığı için kullandıysanız çocuğunuz yeterince iyi olmadığı ve değişmesi gerektiği mesajını alır. Hatalarını göstermek yerine bu kelimeleri çok düzgün yazmışsın, gel bir de diğer kelimeleri de yazabilecek misin ona bakalım demeniz çok daha yardımcı olur. Sorunun çözümü. Ne yapmalı? İyi gün oyunu oynayın. Çocuğunuzun yaşama sürekli eleştirisel bir yaklaşımla bakmasını engellemek için kendisinden eleştirdiği kişi ya da geçirdiği gün hakkında 5 olumlu şey söylemesini isteyin. Çocuğunuzun mükemmel olmanın ulaşılamayacak bir hedef olduğunu kendi mantığıyla anlamasını sağlayın. Şikayetleri alışkanlık haline dönüştüğü zaman çocuğunuza "Nasıl oluyor da bir sınavdan C almak seni aptal yapıyor?" diye sorabilirsiniz. Eğer çocuğunuz bu soruyu yanıtlayamazsa ya da sınav sorusunun yanıtını bilmediği için aptal olduğunu düşünüyorsa, o zaman kendisine bilgi eksikliği ve zeka eksikliği arasındaki farkı açıklamanızda yarar vardır. Mükemmelliği pahalı hale getirin. Eğer çocuğunuz durmaksızın kendisinin yeterince iyi olmadığından yakınıyorsa, her böyle davrandığında ona bir iş verin. Şöyle diyebilirsiniz: "Kendini sürekli aptal olarak göstermene üzülüyorum. Şimdi kendini böylesine aşağılamana karşılık olarak bana bir iş yapacaksın." Mükemmeliyetçi olmayan davranış biçimini övün. Çocuğunuzun mükemmel olmadığı için yaptığı şikayetlere son vermesi durumunda bu davranışı övün. Şöyle diyebilirsiniz: "Matematik sınavında yaptığın yanlışlıklar için kendini aptal olarak nitelendirmemen güzel bir davranış. Kendini kabul etmek senin için de rahatlatıcı olmalı." Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin. Genellikle ana babalar çocuklarını olduklarından çok yaptıklarıyla değerlendirirler. Çocuğunuzu olduğu gibi kabul etmek demek, davranış biçimini beğenmeseniz bile kollarınızla omuzlarını kavrayarak onu kucaklamanız demektir. Sorun çözmeyi öğretin. Hata yaptıkları zaman üzüntü duyan çocuklar genellikle yaptıkları hataya neden olan sorunu nasıl çözeceklerini bilmedikleri için böyle davranırlar. Eğer çocuğunuzun sorunu buysa kendisiyle çözüm arama konusunda fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Belli bir grup fikir ortaya çıktığı zaman da olası sonuçlarını tartışarak her birini ayrı ayrı değerlendirip eldeki soruna uygulanabilecek en iyi çözümü bulabilirsiniz. Ne yapmamalı? Hatalar karşısında aşırı tepki göstermeyin. Yeni yaptığınız bir tabak kurabiyeyi düşürdüğünde çocuğunuza "Bunu nasıl yaparsın? Daha becerikli davranamaz mısın?" diye kızıp bağırmak yerine "Kurabiyeleri düşürdüğüne üzüldüm. Ama bunun kazara olduğunu biliyorum. Bazen böyle kazalar olabilir. Hiçbirimiz mükemmel değiliz." diyebilirsiniz. Mükemmel olma tuzağına düşmeyin. Zaman zaman hatalarına aşırı tepki gösterdiği için çocuğunuz sizin ilginizi çektiğini düşünebilir. Sakinliğinizi koruyarak bu tuzaktan kaçının ve yaptıkları hatalar için çocuğunuza sempati göstermek yerine onu kendini kabul etmeye yönlendirin. Hatasız Paul. Paul Katz, ana babasının daima her yaptığı şeyde ondan en iyi yapmasını bekledikleri ilk çocuklarıydı. İlkokul ikinci sınıfta mükemmeliyetçi olma çabası her şeyin önüne geçtiğinde oğullarına nedenli büyük bir baskı uyguladıklarının farkına vardılar. Anne ve babası derhal Paul'ün hatalarına gösterdikleri tepkiler ve ondan beklentileri konusunda bir şeyler yapmaya yemin ettiler. Annesi bir şekilde Paul'e hatırlatılmazsa iyiyi yapamayacağı düşüncesindeydi. Ancak ertesi sabah Paul okula gitmek üzere evden çıkarken her zaman yaptığı gibi "Elinden gelenin en iyisini yap" demek yerine oğlu kapıdan çıkarken "Seni seviyorum Paul" dedi. O akşam Paul sırt çantasında bir yığın kağıt, defter ve kitapla okuldan döndüğünde hep birlikte okulda yapılanların üzerinden gitmek üzere oturdular. Paul üzerinde yanlışlar olan ve 100 puanın altındaki kağıtlarını saklamaya çalıştı. Annesi Paul'ün sandalyesinin altına saklamaya çabaladığı bir kağıdı göstererek "Aferin Paul, bak bu kağıtta ne çok soruyu doğru yanıtlamışsın" dedi. Paul "Ama hepsini doğru yapamadım" diye sızlandı. Paul "Bu çok doğal. Hiç kimse her şeyi sürekli olarak doğru yapamaz. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Gel şimdi diğer kağıtlarda neleri doğru yaptığına bir bakalım." Bir iki hafta süren destek ve cesaretlendirilmeden sonra Paul yaptığı işlerde hata olabileceğini kabul etmeye başladı. Annesi oğlunun tembelliğin ve hata yapmanın doğal olduğunu düşünmemesi için yaptığı hataları düzeltmesini istiyordu. Ancak Paul'ü eleştirmekten de vazgeçti. Ana babası kendi davranışlarında da mükemmeli yakalama çabasından vazgeçtiler. Çünkü eğer kendileri iyi bir örnek olmazsa Paul'ün hatasıyla sevabıyla kendisini kabul etmesinin çok güç olacağını gördüler. Aşırı derecede korkmak. Oraya giremem, çok korkunç. 6 yaşındaki çocuğunuz bir karınca gördüğünde "Anne çabuk buraya gel, burada bir böcek var" diye bağırabilir. Çocuğunuz size mantıksız görünen bir korku sergiliyorsa, belli yaşantılarla henüz başa çıkmayı bilmediğini ifade etmeye çalışıyor demektir. Bu fırsatı onun duygularının değerli olduğunu ve sizin onun bu duygusuna inanacak kadar onu düşündüğünüzü göstermek için kullanabilirsiniz. Ona güven duygusunu yerleştirdikten sonra çocuğunuzun korkularıyla başa çıkması yönünde çaba harcayabilirsiniz. Kendisine böcekler hakkında neyin onu bu denli korkuttuğunu sorabilirsiniz. Onun bu korkusunu yenmesi için neler yapılabileceği konusunda öneriler getirebilirsiniz. Çocuğunuza yaşam boyunca nelerden korkup nelerden korkmayacağının yalnızca kendi kararı olabileceğini öğretin. Not: Fobik çocukların genellikle korkular ve fobileri konusunda uzun bir geçmişleri vardır ve genellikle depresyonda dahil olmak üzere aile içindeki bir bireyde genellikle aynı durum bulunur. Burada sözü edilen önerileri yerine getirdikten sonra hala çocuğunuz fobik korkular içindeyse profesyonel yardım istemekte yarar vardır. Sorunun önlenmesi. Çocuğunuza korkusuyla başa çıkma konusunda yardımcı olun. Eğer çocuğunuzun korkusunu gidermek yerine korkusuyla kendi başına başa çıkmayı öğretirseniz, gelecekte korkularını yenme konusunda şansı daha fazla olacaktır. Örneğin, çekirgelerden korktuğunu biliyorum. Ancak sen cesur ve güçlüsün. Çekirgelerin yanında olmayı başarabilirsin. Biliyorum, sen bunu başarabilirsin diyebilirsiniz. Bu, çocuğunuzun korkusunu yenme konusunda kendi gücünü kullanmasını sağlar. Korkularla başa çıkma konusunda örnek olun. Kendiniz herhangi bir konuda korktuğunuzda bu durumu çocuğunuzla paylaşın ve korkunuzu nasıl yenmeye çalıştığınızı gösterin. Örneğin, korktuğunuz bir durumu anımsamaya çalışın. Çocuğunuza, uçakla bir yere gitmeye çok korkuyorum. Ancak uçakların uçuşa geçmeden önce her türlü sorun için kontrol edildiğini biliyorum. Bu nedenle cesur olacağım ve pilotlarla uçakları kontrol eden teknisyenlere işlerini iyi yaptıkları için güveneceğim. Eminim bununla başa çıkabilirim diyebilirsiniz. Sorunun çözümü. Ne yapmalı? Bir korkuyla başa çıkmayı azar azar öğretin. Eğer çocuğunuz karanlıkta yatmaktan çok korkuyorum diyorsa ona inanın. Saçmalama, sen gerçekten korkmuyorsun, korkacak hiçbir şey yok demek yerine korktuğunu anlıyorum. Ancak sen cesur ve güçlüsün. Ayrıca karanlık bir odada kalmayı becerebilirsin diyebilirsiniz. Korkulara uyum sağlayan çocuğunuzu övün. Çocuğunuz korkularını açığa vurdukça uyumundan ötürü kendisini kutlayın. Örneğin okuldan korkan çocuğunuza çok cesur davranıyorsun. Senin okula gitmek istemediğini biliyorum. Ancak çok iyi baş ediyorsun. Eminim yarın daha da iyisini yapacaksın diyebilirsiniz. Uyum için ödül verin. Korkuları azaltmanın yolu hediyeler, elle tutulur eşyalar vermek yerine ayrıcalıklar tanıyarak sağlanabilir. Eşyalar çocukların sahip olduğu şeylerdir ve bunlara sahip olmayı sürdürmek için herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. Ayrıcalıklar kullanılır ve istenilen davranış yapıldığı takdirde tekrar kazanılır. Başlangıçta ödül şöyle olabilir. Bu hafta her gece kendi yatağında yattığın için cumartesi günü seni yemeğe götüreceğim. Ya da bugün sorun çıkartmadan okuluna gittiğin için okul çıkışında gelip seni parka götüreceğim. Büyük anne kuralını uygulayın. Daha önceden korkuyla başa çıkma durumunda kazanacağı ayrıcalığı çocuğunuza söyleyerek onun bu hedefe ulaşmak için çaba harcamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, okula ağlamadan gidersen, okul çıkışında almak için para biriktirdiğin kaykaya seninle birlikte bakmaya gidebiliriz diyebilirsiniz. Ne yapmamalı? Empatinin yerine sempati duymayın. Senin neler hissettiğini anlayabiliyorum ya da daha önce ben de böyle şeyler hissetmiştim diyerek çocuğunuza empati yoluyla onu ve korkularını anladığınızı iletebilirsiniz. Öte yandan sempati duymak çocuğunuza sizin onun korktuğu şeyi yok edeceğiniz, bu nedenle korkmasında hiçbir sakınca olmadığı mesajını verir. Örneğin karanlıktan korkan çocuğunuzu gece yatağınıza almak onun korktuğu şeyden sakınmasını sağlar. Korktuğu için okula gitmek yerine evde kalmasına izin verdiğiniz zaman çocuğunuzun yaşamın bilinmeyenleriyle başa çıkmasını engelliyorsunuz demektir. Korkuları cezalandırarak uzaklaştırmaya çalışmayın. Korkularından kurtulması için çocuğunuzu tehdit ettiğiniz zaman bu onun korkularından kurtulmasını sağlamayacağı gibi yeni korkular edinmesini de sağlar. Örneğin, hemen yatağına gitmezsen seni döveceğim ya da okula gitmezsen okul kaçaklarını yakalayan polis seni yakalayıp hapse kapatır demek çocuğun sahip olduğu korkulara yenilerini ekler. Çocuğunuzu aşağılamayın. Bebeklik yapmanın alemi yok, büyük kızlar okula gider gibi şeyler söyleyerek çocuğunuza bir şekilde korkularıyla başa çıkamadığı mesajını verirsiniz. Bu durum onun korkularıyla başa çıkması için gereksinimi olan olumlu desteği sağlamaz. Çocuklar aşağılandıkları zaman korkularıyla başa çıkmak için kendilerini daha da yetersiz görürler. Çok korkmak. Okul öncesi yaşlardaki Charlie Cashin yeni şeyler yaparken hep ürkekti. Annesi Bayan Cashin da oğlunu hep dikkatli olması ya da tetikte bulunması için uyarırken tedirgindi. 7 yaşına bastığında Charlie görünüşe göre her şeyden korkan bir çocuktu. Geceleri kendi yatağında yatamıyordu. Çünkü sürekli olarak evin gıcırtılarını, çıtırtılarını duyuyordu. Her duyduğu ses onu ürkütüyordu. Korktuğu için hiçbir arkadaşının evine gece yatısına gidemiyordu. Tüm arkadaşları onu ürkek tavşan diye çağırıyordu. Bu durum Charlie'nin daha da korkmasını sağlıyordu. Charlie o kadar çok şeyden korkup uyum sağlamakta güçlük çekiyordu ki sonunda ana babası ona neyin korkulacak, neyin korkulmayacak olduğunu öğretmeye karar verdiler. Korkularıyla baş edebilmesi için ona ödül vermeyi kararlaştırdılar. İlk önce oğullarının yalnız başına yatma sorununu ele alarak işe başladılar. Babası, "Charlie, senin yatmaya gitmekten ve çeşit çeşit gürültülerden korktuğunu biliyoruz," diye söze başladı. Charlie pat diye, "Evet baba, sanırım biri bizim eve girmeye çalışıyor," dedi. "Benim odama girip beni öldürmelerinden çok korkuyorum." Babası, "Charlie, en son ne zaman tanımadığımız biri bizim evimize girdi?" diye sordu. Charlie, "Sanırım hiçbir zaman," diye yanıtladı. "Peki bu çevrede en son ne zaman birinin evine girildi?" Charlie son derece güç duyulur bir sesle, "Sanırım hiç," dedi. Bay Cashin, "Birinin girmek için bu evi seçmesi ve daha sonra da öldürmek üzere senin odana girme olasılığı nedir?" diye sordu. Charlie, "Pek yüksek değil sanırım," dedi. Babası, "Kesinlikle," dedi. "Bak şimdi sana ne önereceğim. Eğer bu gece kendi yatağında yatarsan, yarın akşam bizim odamızda uyku tulumunda uyuyabilirsin." Bu, Charlie'nin en çok sevdiği şeylerden biriydi. O gece Charlie yatmaya gittiğinde ana babası ona cesur ve güçlü olduğunu ve evle ilgili korkularıyla başa çıkabileceğini söylediler. Ertesi sabah bütün gece gözünü bile kırpmadığını söylediyse de sonuçta kendi odasında yatmayı başardı. Bu nedenle o akşam Charlie'ye ana babasının odasında yerde uyku tulumunda yatma ayrıcalığı verildi. Daha sonra ana babası yeni bir sözleşme yaptılar. Kendi odasında geçireceği iki akşam için bir akşam ana babasının odasında geçirmeyi hak ediyordu. Giderek kendi odasında yattığı akşamların sayısı arttı. Kendine güveni arttıkça Charlie'nin diğer başka konularda gösterdiği korkaklık da azaldı. Ana babası ve o diğer korkuları içinde yeni sözleşmeler yaptılar. Böylece gitgide Charlie her ne kadar sevmese de korkularıyla başa çıkmayı öğrendi. 15. ayrımın sonu sayfa 229.